Ayrım 24, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 273. O günlerde beklenmedik bir mektup çıka geldi. Ne sinsi ve fesat olduğunu bildiğim kapıcı kadın bile zarfı bana uzatırken şaşmış görünüyordu. Ne zaman karşılaşsak yüzünde bir tiksinti belirmez mi? Yine öyle oldu. Ağır bir suç ortaklığının tehlikeli kanıtıymış da ondan bir an önce kurtulmak istermiş gibi mektubu çirkin bir aceleyle verip rahatladı. Doğrusu ben de daha az şaşırmamıştım. İclal dahil kimseye tek satır yazmamıştım. Kimseden cevap beklemiyordum. Cecil'i unutmuştum ama Paris'te bir yerlerde ilginç yaşantısını sürdürme gücünü, erişilmez ve öykünülmez dikkati çekmeyi bilmek yeteneğini, mektubu son günlerde aklım başımda olmadığından mı, biraz duygusallık gereksindiğimden mi nedir, beni sanılabileceğinden fazla duygulandırdı. Sabahı Natia Effields'la imzalayacağımız anlaşmanın son ayrıntılarını tartışarak geçirmiştim. Haftalardır yorgunu yokuşa süren genç Prevo, babasının müdahalesiyle isteklerime baş eğmişti. Bundan sevinmeliydim. Sevinemiyordum. Arabaların çılgın uğultusu, sisin soğuk ve yumuşak elleriyle suratlarını silip yok ettiği sabah insanları, o sürekli koşuşma, bir sıkıntı dumanı halinde içime çöküyordu. Paris'in yürek tüketici hızı gelişmiş duyarsızlığı altında eziliyordum. Oysa Cecil diyordu ki, Leman, dün sizi Richelieu-Drouot kavşağında gördüm. Günümü ıvır zıvırla harcadıktan sonra o civarda bir kahveye oturmuş düşünüyordum. Yanınızda iri yapılı bir zenciyle geçtiniz. Gözlüklü, pipo içen bir adamdı. Saçları kazıtılmıştı. Halinde bir tuhaflık sezdim. Bana öyle geldi ki kesinliği tartışılabilir bir şeye sizi ille inandırmak için çabalıyor. Oysa siz dalgın ve mesafeli, adeta başka bir yerdeydiniz. Sizi erkek giysileriyle ilk defa gördüğümden yanıldım. Dedim ki, aa şu sarışın delikanlı Leman'ın sanki kardeşi, ne kadar benziyor. Fakat bir ara bakışlarınız görmeden üzerimden geçti, sizi derhal tanıdım. Erkek giyinmiş, yanınıza çirkin bir zenci takmış da olsanız emindim artık. Gördüğüm sizdiniz. Soluğum kesildi, boğuluyordum. Böyle bir haksızlığı hak etmemiştim. 2 ay geceli gündüzlü portreniz üzerinde çalışmamın mükafatı bu mu olmalıydı? Kendimi büyük bir haksızlığa uğramış hissediyordum. Grand Boulevard'ın ortasında sizi birisi benden çalmış, koluna takmış götürüyordu. Ben zayıfım, gerçek duygularımı sahteleriyle gizlemeyi beceremem. Yerimi suratsız bir zencinin aldığını görmek bana acı veriyor. Fakat daha çok acı veren asıl kimin yerini aldığını bilişim. Kermo'nun yerine bula bula bu yamyamı mı buldunuz? O Kermo ki daha oyuna başlarken yenik düşmüştü ama yenilgisi bile görkemliydi. Sizi kendi yıkımını sever gibi seviyordu. Yaptığınızı hak etmemişti. Sizi unutamıyorum. Kusursuz tanrıça burnunuz, kendinden emin kraliçe ağzınız, 1/2 kalemimin ucuna geliyor. Defter, bloknot, duvar, ayna neresi olursa çiziyorum. Her çizgi yaşadığımız günlerden görüntü sürüleri ayaklandırıyor belleğimde. Birbirine karışmış, inanılmaz netlikte görüntüler bunlar. Kasıtlı ağır çekimler duyumsadığım garipsemeyi yoğunlaştırıyor. Hani o lüks kahvedeyiz, sağımızda solumuzda süslü püslü kokonalar. Pembe beyaz jigololarıyla gönül eğlendiriyor. Biraz uzakta camların önündeki masada bana Türkiye'deki yaşantınızı anlatıyorsunuz. Yüzünüz gölgeli, göremiyorum. Sesiniz çok alçak, gereğinden hafif, fısıltıya yakın çıkıyor. Erkek sesinden farksız, gerçek tınısını gizlemeye çalıştığınızı yalnız ben biliyorum. Karşınızda kendinden geçmiş, sessiz, hayran, güzelliğinizi seyreden ben. Ya da sizdeyiz, nemli ve loş bir havada baş başa çay içiyoruz. Ne kadar sokulmuşuz, başımı eğdim mi saçlarım, yani güzel saçlarım, sel gibi ellerinizin üstüne dökülüyor. Sol kulağımın arkasından beni öptünüz, bir daha, bir daha. Sıcak soluğunuz tenimi yalıyor, bir yanık acısı hissetmekteyim. Onurlu varlığınızla beni yaktınız, fakat tutkunuz niye elimi ayağımı dondurup heykelleştiriyor? Bitmez tükenmez bir mektup, dağınıkça, bütünüyle duygulandırıcı, amacı belirsiz. Cecil kesin bir şey söylemeden 4 sayfayı tepeden aşağı doldurduktan sonra mektubun altına şu satırları eklemiş, çarpık çurpuk imzasını atmıştı. Geceleri Cecil adında bir yarasa gelmenizi bekliyor. Belki bunu bilmiyordunuz. Onun sizi ne hale soktuğunu görmek, dilerseniz yuvasına uğrayıverin. Hemen gittim. Ne hınçlıydım ne de eksikli. Lily ile Bobby hayatımı zehir ettiklerinden mi böyle? İştahlıydım, bilemeyeceğim. Yalnız Cecil'in bir başımı dinleme olasılığı olarak meydana çıktığı bir gerçekti. Başımı dinlemeyi şiddetle gereksiniyordum. Fırsatı kaçırmadım. O akşam Dragon sokağında taksiden öyle bir havada indim ki kadın olduğumu kimse çıkaramazdı. Yol boyunca ablak suratlı şişko şoför de "Aziz Monsieur" deyip durmuştu zaten. O kadar başarılı giyinip kuşanmıştım. Fötür şapka, ipek kaşkol, siyah gangster gözlükleri, trench coat ve eldiven. Yarısı örgü, yarısı deri, birisi cebimde, öbürü elimde. Yaldızlı mor ve vişne çürüğü alaşımı bir gece. Sağlıksız bir gerilimle çatırdıyor, etrafa kükürt ve amonyak kokuları salıveriyordu. Sokak boştu, karanlığı gevşek dokunmuştu. Köhne yapıları açıkça düşman. Ayaklarımı bastıkça asfaltın hafif titrediğini hissediyorum. Yer altından boğuk ve uzak uğultular işitiliyor. Paris'in karnını oyan metro katarlarından birisi civardan geçiyor olmalı. Nedense kaygılıyım. Az sonra alarm verilecek, durum öyle gösteriyor. Bundan o kadar etkileniyorum ki erkek olduğum yalanı da, erkek davranışlarıyla bu yalanı somutlaştırmaya çabalamak da içimi rahatlatmıyor. Kulak kesilmiş canavar düdüklerinin uğursuz ulumalarını bekliyorum. Gözlerim havada, ışıldakların parıltılı kılıçları karanlıkları doğrayıp ne zaman uçakları aramaya başlayacaklar. Ah ah, benim için Paris'te savaş hiç bitmeyecek. Bunu bir kere daha o gece Dragon sokağında anladım. Cecil kapıyı açıp beni gangster kılığında görünce hiç tepki göstermedi. Davranışı son defa hariç her zamanki davranışı. Günün havasına uygun görünmek isteyen genç kız, savrukça, biraz konuştu mu çok kaybediyor ama susar susmaz etkileyici bir vampir güzelliği ediniyor. İnsanların dünyasında kaybolmuş, mutsuz bir vampir. Sırtına onu yarı yarıya çıplak bırakan eski bir giysi geçirmiş. Gelişi güzel bir ev içi kılığı. Saçı başı dağınık, besbelli geleceğimi ummuyormuş ama geldiğime sevindi. Sevincini anlata anlata bitiremiyor. Gönül alıcı sözler bunlar. Pohpohlayıcı, araya sitemler de karışıyor elbet. Vefasızlığımı yeren serzenişler. Buradaki son buluşmamızı tamamıyla unutmuş. Zil zurna sarhoş atıp tuttuğunu, beni düpedüz kovduğunu filan. Onun rahatlığı bende yok. Davranışımı onunkine ayarlıyorum. Ayarlamak zorundayım. Aramızdaki o eski ve munis arkadaşlığı o ne kadar gereksiniyorsa ben de gereksiniyorum çünkü. Bu dostluğu el birliğiyle kurtarmalıyız. Neyin böyle bir izlenim doğurduğunu söyleyebilmek zor. Duvarlara dizilmiş tabloların mı? Eğri düşen gün ışığının mı? Yoksa ortalıkta renkli tüller gibi yumuşak yumuşak dalgalanan müziğin mi? Hangisi olursa olsun gerçek şu ki Cecil'in atölyesine ayak basıldı mı sanki başka bir evrene ışınlanılmış olunuyor. Adı atölye ama pekala yaşanacak yer diye döşenmiş. Alçak divanı, yayvan koltukları, cüce sehpaları buna tanık. Buraya son gelişimde belleğimde ne kötü izler kalmış. Çevremde dört dönen yumuşak başlı bir Cecil'le bu evcil mutluluğu paylaşmak beni şaşırtıyor. Kendime güvenimi sarsıyor. Alışılmamış giyim kuşamım, sinemanın çetin gangsterlerinden çaldığım davranışlarımla zar zor gerçekleştirebildiğim, üstümde yine de eğreti duran o yalancı sertlik. Kaşlar çatık, gözler hafif kısılıyor. Dişlerin arasında yaprak cigarası. Burun deliklerinden salıverilen duman. Bir de her hareketi ağırdan alarak yapmak. Soytarılıktan farksız, evet, gülünç de, kabul. Çarkın dişlilerine kapılındı mı, başka ne yapılabilir ki? Cecil viski sunuyor, sunduğu bardak başlı başına bir seyir. Çepçevre üstüne cırlak renklerle soyut köpükler, domino desenleri, zirzo pomponlar boyanmış. Aralarından palyaço suratları sırıtıyor, ona dalmışım. Cecil'in uyarısıyla toparlandım. Long John diyordu. Bu viskiyi sevdiğinizi unutmadım. dikkati beni duygulandırmıştı. Ne kadar incesin dedim. Aklından çıkabilirdi. Fırlak dudaklarında üzgün bir gülümseme beliriyor. Küskün çocuk gülümsemesi. Buna nasıl ihtimal verebilirsiniz? Şunlara bir bakın. Kolunun çevresel bir hareketiyle duvarlara asılı tabloları göstermişti. İrili ufaklı, gizli bir iç düzene uyularak dizilmişe benzeyen, hayli büyük tutulmuş, renk uyumları tartışmalı, yarı kadın yarı hayvan, yüzü dokunaklı güzel ama her yanı kıllı, alnında keçi boynuzları ya da kuyruk sokumunda aslan kuyruğu olan, garip yaratıkların doluştuğu etkileyici tablolar. Bazıları ise boyları ufak olduğundan dikkati çekmeyen, özlerini çıkarması oldukça zor, çeşitli ayrıntıları simgesel anlamda kullanmış resimler. Söz gelişi dolgun dudakları koyu kızıla boyanmış hafif aralık bir ağız. Var mı yok mu belirsiz bir bıyık gölgesiyle bakanın aklını karıştırıyor. Ya da şehvet küpü, uçları sütlü sütlü köpürmüş bir çift kadın göğsü, aralarında bir erkek göğsünün kıvırcık kılları. Cecil askıda bıraktığı cümlesini şöyle tamamladı. Hepsini sizden esinlenerek yaptım. Evet, hepsini. Sizi tanımasaydım kim bilir daha kaç zaman yalnız kendi resimlerimi yapmayı sürdürecektim. Bir anlamda beni kendimden kurtarmış oldunuz. Bundan kuşkuluydum. Esinini belki bende aramıştı ama kendisinden kurtulduğu söylenemezdi. Resimlerinde açıkça görülüyordu bu. İnsan suratı, insan suratına benzer bir desen içeren bir tablo gerçekte Cecil'in yüzü üzerinde bir çeşitlemeden ibaretti. Sadece bazı hatları başka bir yüzün, yani benimkinin, hatları altında gizleniyor. Ödünç alınan kısa saçlar, çekme burun, gösterilen çaba ne kadar büyük olursa olsun Cecil'in Cecil'liğini ortadan kaldıramıyordu. Sözde bana ait çizgilerle ona ait özellikler örtülmek istenmişti. Ama boşuna. Cecil'in yüzü benimkini gölgeliyordu. Kendimi tutamadım. Ah Cecil, ah dedim. Ya da sahiden dedim. Sanıyor musun ki? Herhalde o da başarısından kuşkuluydu. Demek istediğimi hemen anladı. Elimden dedi, bir şey gelmiyor. Sonucu önceden kestiriyordum. Bir süre daha kendimi aldattım. Birisinin olayı doğrulaması zorunluydu. Özellikle sizin. Yoksa aldatmaca sürüp gidecekti. Artık bitti. Onu ayakta tutan söyledikleriymiş. Susar susmaz dizlerinin bağı çözülüyor. Yorgun divanına yığılıyor. Beni unutmuş yeniden iç sorunlarının tutsağı, kabuslarının elinde oyuncak. Ben her türde, her boyda Cecil'in kaynaştığı içinden çıkılmaz evreni, Cecil erkek, Cecil kadın, Cecil hayvan, Cecil hünsa, Cecil kuş, Cecil balık ve benzerleri gözden geçirirken o üzgün bir sesle aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. Artık bitti, artık bitti, artık bitti. Kışkırtılmış mıydı yoksa yıkılmış mı, ne diyeceğimi kestiremiyordum. Sadece zayıf, ürpermiş ve ezilmiş olduğunu görüyordum. Nerede olduğunu anlayamadığım teypten şıkır şıkır dağılan müzik çevremizi gepgenç apaydınlık bir kaygısızlıkla kuşatmıştı. Onun kaygısızlığı Cecil'in acısını abartılmış kılıyordu. Benim oradaki varlığımı ise yararsız. Dedim ki, aldırma Cecil. Tarihte güzelliğine tutulan tek kadın sen değilsin. Senden öncesi var. Sonrası da olacak. Yanına sokuldum, alnına elimi koydum. İnce sinsi bir ter parmak uçlarıma bulaştı. Dedim ki, sanatçı adına layık herkes eserine iç dünyasını yansıtır. Sen de bilirsin. Eğer seni kendi kişiliğin büyülüyorsa, büyüleyici bir kişilik sahibisin de ondan. İçindeki kadın ressamın saplantısı oluyor. Büyülenme sanat düzeyinde ve... Hayır diye bağırdı. Hayır, hayır, yalan söylemeyin. Bakışı sertleşmiş, sesi çatallaşmıştı. Nasıl hayır diye sormuşum. Basbayağı hayır, içimdeki kadın ressamın saplantısı olmuyor, kadının saplantısı oluyor. Üstelik büyülenmenin geçtiği düzey sanat düzeyi değil, cinsel düzey. Kendimden hoşlanıyorum, kendime tutkunum, kendimle sevişiyorum. Kadın olmuş, erkek olmuş, başkalarını umursamam, yanlarında taş kesilirim. Sebebi basit, vücudum bana yetiyor, anladınız mı? Kendi vücudum, memelerim, kalçalarım, bacaklarım, apışaram. Sustu, belki aramıza suskunluğunun ağırlığını koymak istedi ama müziğin cıvıl cıvıl neşesi sessizliğe fırsat bırakmıyor. son dakikalarını yaşayan iki ölüm mahkumu gibi bakışıyoruz. Benim bakışım bulanık, biliyorum. Onunkisi meydan okuyor. Göz bebeğinde o kızıl pırıltı, tülün dalgalanışı. Kermo biliyordu diye sözünü sürdürdü. Yağmurlu bir gece dayanamayıp ona içimi döktüm. Kılı kıpırdamadı. Az rastlanır bir adamdı. İnsana çok yakın ve epeyce mesafeli. İlgisiz ve candan ilgili olabilmenin sırrını çözmüştü. Beni o kadar rahata ulaştırdı ki birkaç hafta sonra yanında bile kendimle sevişebiliyordum. Hatta bakın, bu yaptığımdan yepyeni bir zevk almaya başlamıştım. Susup yüzüme baktı. Dudakları arzudan kabarmıştı. Burun delikleri titriyordu. Söylediklerine çok mu kapılmıştı nedir, farkında olmadan sol göğsünü okşayıp duruyordu. Sözleri bir bakıma birçok gizli şeyi aydınlatıyor, aşırı çekimserliğinin, cinsel soğukluğunun sırrını çözüyordu. Ama bir bakıma bazen küçülmüş de olsa içimde sürekli yanan tutkunun obur ateşini körüklüyordu. Ufacık kızken bile resim yapmaya düşkündüm. Elime fırçayı kağıdı alır dünyayı unuturdum. Yaptıklarım bir şeye benzese benzemese fark etmiyordu. Yapılmış olmaları kâfi. Karşılarına geçip saatlerce dalıyorum. Hele bir anıyı yeniden yaşatıyor, bir tanıdık yüzü hatırlatıyorlarsa. Önceleri beni bunca heyecanlandıran, onları yeniden yaratmak sevinci, gerçekten nasılsalar başka bir dünyaya öylece aktarmak gücüydü. Yavaş yavaş sanatın korkunç sihrini, büyük cambazlığını keşfetmekte gecikmedim. İnsan bu sırra erdi mi canının istediği bir sahneyi, bir kişiyi gerçekte olduğu gibi değil, arzu ettiği biçimde yeniden yaratabilir. Bir şenliğin orta yerine düşmüştüm sanki. Aklı hayale gelmeyecek kılıkta ve yerde resimlerimi çiziyordum. Subay, gemici, pilot vesaire. Fakat hep oğlan. Bazen bıyıklı, bazen apışaramda o mahut kuyrukla, çizerken cinsel uyarılmayla kendimden geçerek. Şehvet beni zapt ediyor, önüme düşüp bilinmez kıyılara sürüklüyordu. Günün birinde hem resim çizer hem göğüslerimi okşarken yalnız sevişmenin ne olduğunu buldum. Bir başıma, kimsenin yardımı olmaksızın. Nereye varmak istiyordu? Hiç beklemediğim bu açıklamaları yapması gerektiğine nereden hükmetmişti? Benliğini şehvete adadığı anlarda Kermo'nun yerine beni koymak istiyordu ondan mı? Yoksa tek başına taşıyamayacağı kadar ağırlaşan sırrını paylaşmayı gereksindiğinden mi? Önceki deneylerimden sevişmeye katılmamı hoş görmeyeceğini, bundan ürktüğünü biliyordum. Benden ancak kendi kendisiyle sevişirken orada hazır bulunmamı isteyebilirdi. Tutkusunu sergileyerek aldığı hazzı doruğuna çıkaracak. Yalnız sevişmelerin zevk olabilmesi, yarı suç ortağı bir tanığın hazır bulunmasına bağlıdır. Yoksa olağanlaşırlar. Olağanlığın zevki öldürdüğünü kim bilmez? Bu sözleri ya da benzerlerini sesinde tuhaf bir ürkeklik, konuşmasında şehvetli bir telaşla bir başkası da söylemişti bana. Eskiden, çok eskiden. İclal'di sanırım, evet İclal. Hem de Hacı Hanım'ın ölümünü izleyen, o uzun, o tatsız günlerin sonlarına doğru. İlişkimiz ikili hale gelmeden. Sonbahar bitmek bilmiyor. Dumanı tüten iri çekirdekli yağmurlar eski çamlığın kendi haline terk edilmiş vahşi bahçelerine yıkılıyorlar. Tüylü kasım patları renkli kafalarını sallıyor. Mahcup hanım elleri uslu uslu uslanıyorlar. Evden usulca çıkıp yalı boyunca yürüyorum. Delik balıkçı teknelerinin atıldığı bir yer buldum. Üzerinde çığlık çığlığa martılar dolaşıyor. Orada durup ufuklara bakarak ağlıyorum. Dolu dolu yaşanmış nice anıdan sonra yeniden yalnız ve savunmasız başlangıç noktasına dönmüş gibiyim. Ekrem'in kasıtlı yokluğu yalnızlığımı da, bundan doğan bunalımı da vahimleştiriyor. Cenazenin kaldırılması için Ankara'dan Palas Pandras geldi. Meclisin yeni açıldığı günlerdi. Hemen döndü. Bilmeyen milletvekilliğini ciddi aldığını sanır. Beni avutmayı düşünmedi bile. Ne bir jest, ne bir söz, ne de insanın acısını hafifleten dostça bir bakış. Havaalanına hareket etmeden tekrarladığı her zamanki sözlerdi. Ama bu defa gözüme aşırı bir kıyıcılık gibi görünüyor. Bir şeye ihtiyacın olursa Muhlis Bey'i ara. Gerekli talimatı verdim. Muhlis Bey'i şöyle böyle tanıyordum. Kocam milletvekili seçileli, şirketi ve öteki işlerimizi o yönetiyor. Zaman zaman gelip nazik, yani fazla nazik sesi, bakımlı, hatta fazla bakımlı elleri, insanı huzursuz eden sinsi bakışıyla aylık bilançoları sunuyordu. Hacı Hanım tiksinirdi ondan. Her gelişinden sonra silah gibi kahkahasını patlatır, beni altın dişlerinin kuyumcu aydınlığına boğarak, ''Gelin, gelin'' derdi. ''Kansız bu herif, kansız. Damarlarında illa bir şeyin dolaşması lazımsa sümüktür, gözüm kör olsun.'' Nedense arkasından sözü karısına getirir, çekiştirmeden edemezdi. ''Karısı badem gibidir, esmer güzeli. Herifin müfrit kıskançlığından yavrucak evinde hapis yaşıyor.'' Sonraları İclal'in sahiden evinde hapis yaşadığını saptamak olanağı buldum. Kocasının kıskançlığından değil, evhamlı olduğundan böyle yaşıyordu. Bunu bana şöyle açıklamıştır. ''Ah ruhum, dışarıdaki her şey beni ne kadar korkutuyor tahmin edemezsin. Rüzgar, toz bulutları, kocaman kocaman bakan çocuklar, dilencilerin pis sırıtışı, sokak köpeklerinin sırnaşıklığı, her şey canım, her şey.'' Sokağa ayağımı atmaya göreyim, içimdeki muvazeneyi kaybediyorum, şahsiyetim çatlayıp dağılıyor, un ufak oluyorum. Kendime gelmem, şahsiyetimi bulmam, başımın üstünde bir çatı olmasına bağlı. Mutlak surette böyle bu, aksi takdirde... Çatı da ne çatıydı ya, aşağı yukarı camdan bir kafeste yaşadığından, çatısı çeşitli renklerde, yeşil, kırmızı, mavi, sarı vesaire... Cam parçalarının birleştirilmesinden oluşuyor. Kalın, dayanıklı, yaz boyunca ebem kuşu aydınlığı, kışın yurtsama loşluğu salıveren camlar. Camdan cihan nüma yaptırmayı onlar düşünmemiş. Ev eski, Rum evi, zengin bir üzüm tüccarınınmış. Muhlis Bey kurtuluştan sonra envali metrukeden alıyor. İclal böyle yoğun bir ışık ortamında yaşamaktan handiyse ışık saçıyor. Onca aydınlığı hemen gövdenin yaldızlı yaldızlı parlamasına, iri siyah gözlerinin her yana ışıktan oklar savurmasına şaşılır mı? Işık yiyip aydınlık içiyor kadın. Tuhaftır, onu sesiyle tanımıştım. Rüzgarın çamlarda acı acı uğuldadığı bir lodos gecesi telefonla aradı. Kim olduğunu söyledikten sonra baş sağlığı sözlerini birbiri ardına dizmeye başladı. Güzel ama yararsız sözlerdi. Dinlemek canımı sıkıyor, araya girmeye cesaret edemiyordum. Yalnızlıktan bunalmıyor muyum? Hiç olmazsa bir insan sesi. Konuşması değişik, İzmirli'ye benzemiyor. Çabuk çabuk, çok genç kızlarda rastlanan sevimli bir sesle konuşuyor. Oracıkla saçından tırnağına bir İclal tasarlayıveriyorum hemen. İncecik saman sarışını, 20 yaşlarında dal gibi bir kız. Olduğunun tam karşıtı yani. Çingene esmeri, balık etinde olgun bir kadın. Bunun böyle olduğunu kocasından hayatını karartan dramı dinledikten epeyce sonra öğrenebileceğim. İclal'in evhamı onu dört cam duvar arasına hapseden şey kudurmak korkusuydu. Hayatı beşer aziz madam yaşanmaya değmez. Her safhası facialarla doludur. Refikam cariyeniz kimsenin maddi ve manevi sıhhatinden şüphe etmeyeceği bu kadın, tasavvur eder misiniz ki gayri kabili tedavi bir kuduz evhamıyla mağlul olsun? Nereye baksa kudurmuş kediler, kudurmuş köpekler vehmetsin. Evveliyatını araştırdım. Anladım ki 5-6 yaşlarındayken başından geçmiş, elim bir hadiseye dayanıyor. O tarihte Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabasındaymışlar. Ma aile, pederi memur bu münasebetle oluyor. Kışları o mıntıkada yollar kardan kapanır, aylarca irtibat temin edilemez. İşte böyle bir kış günü çocuğu kedi ısırmış. Kasabada ne tabip mevcut ne eczacı. Tabiatıyla ailede telaş. Ne de olsa münevver insanlar. Ya kedi kuduz ise ya biricik evladımız kudurursa diye... Vaziyetin tavazuhu 40 günün geçmesine mütevaffıktır. Aa, o 40 günü saya saya geçiriyorlar, dehşet içinde. Çok şükür İclal kudurmuyor ama çocukluğunda yaşadığı o dehşet bilahare. Son derece bakımlı kardinal elleriyle havada anlamsız işaretler yaparak sesi titrek ekliyor. Bilhassa validesi hanımefendi tedbirde kusur etmiş, vicdani kanaatim budur. Çocuğun yanında kuduz hastalığının arazı teferruatıyla anlatılır, kuduzdan ölenlere ait hatıralar nakledilir mi? Ya da Pederinin de hataları olmuş. Mesela her gece İclal'i güya teselli maksadıyla, gördün mü evladım, happy topu 10 günümüz kaldı, 10 günün sonunda bir şey olmazsa kurtuldun demesi affedilir hata mı? Düşük omuzlarını kaldırıp dudaklarını büzerek, tasavvur buyurun ki diyor, cahil insanlar değil bunlar. Pederi kasabanın ziraat muallimidir, validesi ise ilkokulda öğretmen, yani okumuş, yazmış şahıslar.
24. ayrımın sonu. Sayfa 284.